Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Mısırlı Karilerden Abdülbasit'ten Fatır Suresinin 42 ve 43. ayetlerini dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa aqsamu billahi jahda aymanihim la'in ja'ahum nadhirun layakununna ahda
Yeminlerinin olanca güçleriyle kendilerine bir uyarıcı, korkutucu gelecek olsa, ümmetlerin herhangi birinden mutlaka daha doğru yolda olacaklarına dair Allah'a ant içtiler. Ancak onlara uyarıcı, korkutucu geldiğinde nefretlerinden başkasını arttırmadı. Hem de yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasrarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar önceliklerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17-20 arasında, kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21-20 ila 22-20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Resul-i Ekrem Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 5 Mer 1400 Hicri Kameri 20 Safer 1443 ve miladi 27 Eylül 2021 Pazartesi. Ayrıca İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününe tekabül eden Erbayn yıl dönümünü idrak ediyoruz bu vesileyle. Hepinize başsağlığı diliyoruz. Muhterem dinleyiciler, az sonra sunacağımız hava haberleri ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Hüseyin Erbayn ve Kutsal Sanma Aşura'yı Etkinliği adlı programları dinleyeceksiniz. Yayınımızın sonunda haber özetlerini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hameney.
Ben Mesut Ketani.
Bu sabahki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. Hüseyin Erbayn gecesinde İslam İran mateme büründü. Ayetullah Hameney merhum Ayetullah Hasanzade Amul için cenaze namazı kıldı. Cumhurbaşkanı Reisi Sri Lanka ile ilişkileri geliştirmede hiçbir kısıtlama yoktur dedi. İran Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün TESA tesisleri hakkındaki raporunun yanlış olduğunu belirtti. Şam yönetimi, İran ve Arap ülkeleri arasında her türlü dayanışmayı olumlu karşılıyoruz dedi. Ve son 24 saatte Türkiye'de koronadan 228 can kaybı daha yaşandı. Şimdi haberler.
İslam İran dün İmam Hüseyin Aleyhisselam ve o Hazretin sadık yarenlerinin şehadetlerinin 40. gecesinde Hüseyin-i Erbayn gecesinde mateme büründü. Bugün Hicri Kameri 20 Safer 1443 Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü Cennet Gençlerinin Efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam ve sadık yarenlerinin Kerbela çölünde şehadetlerinin 40. günü Erbayn'dir. İran dahil dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi bugün Hüseyin-i Erbayn törenlerine katılarak Irak'ın güneyinde Kerbela'da bulunuyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela olayında Mekke'den Kerbela'ya ulaşana kadar tüm yol boyunca ve şehadet zamanında bile bu kıyamdan İslam karşıtı Yezid'in hükümetini ifşa etmek ve emri bil maruf ve nehyi münkeri canlı tutmak ve zulüm ve zalimin karşısında durmak ve Kur'an-ı Kerim'i desteklemek ve öz Muhammed İslam dinini canlı tutmaktan başka hedefi olmadığını açıkça vurguladı. İran halkı ise dün akşam Seyyid-i Şühedan'ın Şehadetinin 40. gecesinde tıpkı Tavsu'a ve Aşura törenlerinde olduğu gibi sağlık protokollerine uyarak açık havada matem törenleri düzenledi. Törenlerde mersiyeler okundu, İmam Hüseyin Aleyhisselam konumu ve şahsiyeti hakkında ise konuşmalar yapıldı. İrib çalışanları olarak Hüseyin'i Erbain nedeniyle tüm Müslümanlara, özellikle tüm hür insanlara başsağlığı diliyoruz.
İslam İnkılabı rehberi dün akşam İslam dünyasının değerli alimi merhum Ayetullah Hasanzade Amuli için cenaze namazı kıldı. İslam İnkılabı rehberi bilgilendirme merkezinin belirttiğine göre Ayetullah Hamene'yi Ayetullah Hasanzade Amuli'nin naaşı başında namaz kılıp Fatiha okuyarak o tevhid yolunun salikiyle vedalaştı. İslam dünyasının değerli din alimi Allame Ayetullah Hasan Hasanzade Amuli cumartesi gecesi 93 yaşında hayata veda etti. İslam İnkılabı rehberi ise dün sabah bu münasebetle gönderdiği taziye mesajında bu bilgi alim her dönemde seyrek sayıda örnekleri insanların gönlünü ve gözünü aydınlatan ve ilim ve marifet ve akıl ve gönüllerini faydalandıran nadir ve seçkin şahsiyetlerden biriydi yazdı. Merhum Ayetullah Hasanzade Amuli çeşitli ilimlerdeki ustalığı nedeniyle çağdaş din adamları arasında eşsizdi ve bu yüzden de Allame Zülfünun olarak tanınırdı. Bugüne kadar Allame'den yaklaşık 190 eser kayıtları geçmiştir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi Sri Lanka ile ilişkileri geliştirmede hiçbir engel ve kısıtlamanın söz konusu olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığın bildiğine göre Seyyid İbrahim Reisi dün Sri Lanka'nın yeni Tahran Büyükelçisi Vishwanath Aponso güven mektubunu kabul töreninde iki ülke arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin genişletilmesi, özellikle teknoloji ve mühendislik alanında deneyim aktarımı konusunda hiçbir engel ve kısıtlamanın söz konusu olmadığını belirtti. Cumhurbaşkanı iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ortak komisyonunun devreye girmesiyle birlikte İran-Sri Lanka ilişkilerinin özellikle ekonomik alanda geliştirilmesinde yeni adımlar atılabilir diye ekledi. Sri Lanka'nın Tahran yeni büyükelçisi de güven mektubunu Cumhurbaşkanı reisiye sunarak iki ülke arasındaki ilişkilerin tarihi ve eski olduğuna değinerek Sri Lanka her zaman uluslararası toplumlarda İran halkı ve hükümetinin destekçisi olduğunu ve olacağını söyledi. Aponso ayrıca ikili ilişkilerin düzeyinin gelişme kapasitesine atıfta bulunarak iki ülke arasında özellikle enerji ve ticaret sektörlerinde işbirliğinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi çağrısında bulundu.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı pazar günü New York'tan Tahran'a dönüşünde Almanya'nın Frankfurt kentinde İran konsolosluğunda ilim, tıp, ticaret ve ekonomi alanlarında seçkin İranlılar ile bir araya geldi. İran'ın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Hüseyin'i Erbain ve Kerbela'da İmam Hüseyin aleyhisselam ve yarenlerinin fedakarlıkları ile şehitlerini saygıyla anarak, batıla karşı hakkın karşılaşma yolunda onların yiğitliklerinin insanlığın tarihinde bir dönüm noktası olduğunu ifade etti. Emir Abdullahyan sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı'nın yurt dışındaki İranlıların sorunlarının temelden ve kökten çözülmesini ve ilgili sorunlarını kolaylaştırmaya dair talimatını açıklayarak Yargı Erki Başkanı ve İslami Şura Meclis Başkanı'nın da bu konuyu vurguladığını söyledi. Dışişleri Bakanı İranlılar toplumunun dünyanın her neresinde olursa olsun her türlü zevke sahip olsalar da İran için önemli ve değerli olduklarını ifade ederek İranlılar hakkında konuşulduğu her yerde onların bilimsel ve kültürel seçkinliğinin kendini gösterdiğini söyledi. Emir Abdullahyan iyi komşuluk politikasına ve bölgesel ve Asya önceliklerine vurgu yaparak İran dış siyasetinin bu dönemde dengeli ve herkesle ilişkilerin geliştirmesine ağırlık verileceğini sözlerine ekledi. Görüşmeye katılan İranlıların Dışişleri Bakanı'na sundukları öneriler ise dikkate alınarak izlenmesine karar verildi.
Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın daimi temsilcisi Kazım Garibabadi bu sabah Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Başkanı Rafael Grossi'nin İran'ın nükleer tesislere ulaşım ile ilgili raporunun ortak bildiride karşılıklı anlaşmanın ötesinde olduğunu belirtti. İran'ın bildiğine göre Kazım Garibabad'ı Pazar günü Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Genel Müdürü'nün Kerecin TESA tesislerinde denetim kameralarının tekrar takılmasına İran'ın izin vermediğine değinen Twitter mesajına tepki olarak Gorusi'nin bu tesislerdeki kameralarla ilgili raporunun doğru olmadığını ve bu konunun ise ikili anlaşmanın da içeriğinde olmadığını söyledi. Garibabad'ı son bir yılda İran nükleer tesislerinde 3 sabotaj ve terör saldırının Ajansın Genel Konferansı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun da sayısız kararının aksine hatta ekipmanı ve araçları ve müfettişlerinin güvenliği nedeniyle hala kınamamasından derin esef duyduklarını belirtti. Viyana'da uluslararası kurumlarda İran'ın temsilcisi açıklamasının devamında ajansın denetim teçhizatı ile ilgili İran'ın aldığı kararların hukuk temelinde değil, sırf siyasi önceliklerine dayandığını, bu konuda ajansın kendine hak tanımaması gerektiğini söyledi. Ajans Genel Müdürü Gorusi Pazar gecesi yayınladığı raporda İran İslam Cumhuriyeti'nin 20-22 Eylül tarihlerinde Kerecin TESA tesislerinde santrifüj parçalarının üretim atölyesi dışında ajans denetçilerine tüm zaruri yerlerde kameraların hafıza kartlarını değiştirmeye izin verdiğini belirtti.
İrib Dış Yayınlar Servisi Başkanı Peyman Cebelli, Fars Edebiyatı ve Medyanın, İran halkının fedakarlık ve direnişinin iki kanadı ve çağdaş tarihin çeşitli sahnelerinde halkın çeşitli kesimlerini motive eden itici gücü olduğunu söyledi. İran Presi'nin haberine göre Cebelli, İslam İnkılabı Edebiyatı ve şiirinin önde gelen sanatçıları ve şahsiyetleri, ülkenin üniversite hocaları ve ülkenin kültürel aktivistleri ve yöneticileriyle görüşmede, İslam İnkılabı'ndan geçen 40 yılın hassas dönemlerinde ve kutsal savunmada Fars Edebiyatı ve Medya'nın İran halkının fedakarlık ve direnişinin iki kanadı olarak çağdaş tarihin çeşitli sahnelerinde halkın çeşitli kesimlerini motive eden itici gücü olduğunu söyledi. Cebelli, ulusal medyanın tespit ve başarısı olan otorite kazanmak ve halkın beğenisine dikkat etmek gibi iki önemli unsura işaretle medya otoritesine dikkat etmeyi ilaveten içerik belgesini doğruluğuna iki kez dikkat etmek ihtiyacı zaruretine vurgu yaptı. Cebelli, Kerbela ve Aşura hamasetinin kalıcılaşma sırlarından birinin şiir ve edebiyat akımı olduğuna değinerek, İran'ın asil kültüründe çeşitli nesillerde Aşura'dan akıllarda kalan her şey ahenkli İran edebiyatına borçludur ve medeniyet alanında dünyada bizi medeniyet süper gücü olarak tanıtan her şey Fars edebiyatının canlı ve gelişen akımının sonucudur, dedi.
İran İslam Cumhuriyeti Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı yaptığı açıklamada ülkenin hava savunma gücünün dünyanın güncel savunma bilim sınırında hareket ettiğini ve bu konumunu kutsal savunma yıllarının tecrübelerine borçlu olduğunu belirtti. Ordu Halkla İlişkiler Dairesi'nin dün bildiğine göre Tuğgeneral Alireza Sabahi Ferd, İran'ın kuzeybatısında bulunan Batı Azerbaycan ilinin Zerrine Miyanduab radar üstünde yaptığı açıklamada şöyle dedi. Kutsal savunma, İran İslam Cumhuriyeti'nin bölgesel ve uluslararası düzeyde onur, haysiyet ve izzet sahnesidir ve İran İslam Cumhuriyeti, dünya özgürlüklerinin hamaset, fedakarlık ve direniş tarihinde sonsuza kadar parlayan bir mücevher gibi parlayacaktır. Tuğgeneral Sabahi Ferd, İran İslam Cumhuriyeti'nin dayatılan savaş döneminde bölgenin güvenliğinde İran rolünün eşsiz olduğunu ispatladığını işaretle, günümüzde herkesin İslami İran'ın bölgede güvenliğin ekseni olduğunu bildiğini söyledi. İran Hava Savunma Kuvvetleri Komutanı sözlerini şöyle sürdürdü. İslam dünyası için birçok şon planlar tasarlayan sahte Siyonist rejimi, İslam Cumhuriyeti'nin dayatılan savaşı başarıyla geride bırakması ve İslami toplumlara etkinliğiyle yenilgi uğramıştır ve onların tüm gayrimeşru hedefleri hüsrana uğramış ve günümüzde İslamcılık, öfke ve halk nefreti dalgaları ile karşı karşıyadır. Diktatör Saddam rejimi 22 Eylül 1980 tarihinde çeşitli silahlarla İran'a karşı savaş başlatması nedeniyle bugün İran tarihinde Kutsal Savunma Haftası'nın da başlangıcı olarak geçmiştir.
Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Dairesi, başkent Tahran'ın batısında kendini yeterlilik araştırma merkezinde yangın çıktığını, olayda 3 kişinin yaralandığını duyurdu. Sepah News'un bildirdiğine göre olayla ilgili yayınlanan bildiride, pazar akşamı Tahran'ın batısında kendine yeterlilik merkezlerinin birinde çıkan yangın sonucu 3 çalışanın yaralandığı bildirildi. Bildirde yangının itfaiye ekiplerince kontrol altına alındığı, yaralıların ise hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
Suriye Dışişleri Bakanı Tahran'ın Arap ülkeleriyle yakınlaşmasını olumlu karşılarken Suriye'nin Siyonist rejim ve destekçilerinden asla korkmadığını duyurdu. El Meyadene bildirine göre Faysal Miktat, dün yaptığı açıklamada İslam Cumhuriyeti'nin Arap ülkelere destek verdiğini ve Filistin-Suriye halkları arasında yanında durduğunu belirterek İran tarafından bu iyi davranışın iyilikle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi. Miktat açıklamasının devamında Batı ülkelerinin Suriye halkı ve hükümetine karşı çelişkili standartlara değinerek Suriye'nin Batı ülkelerinin riayet niyetine asla güvenmediğini söyledi. Söz konusu ülkeler Suriye'de terörizmi oluşturarak onu finanse ettiler ve hala da teröristler ve katilleri Suriye'ye gönderiyorlar. Miktat İran'da Lübnan'a yakıt sevkiyatını durdurmak amacıyla Siyonist rejimin Baniyas limanını bombalamasına asla korkmadıklarını ifade ederken, Lübnanlı kardeşleri desteklerken onun tehlikelerini düşünmediklerini söyledi. Batı ülkelerinin Suriye halkına en yoğun yaptırımları uyguladıklarını da ifade eden Miktat, Suriye'nin doğal kaynaklarla dolu olduğunu fakat Amerika ve Avrupa yaptırımlarının da Suriye'de ekonomik sorunlara sebep olduğunu vurguladı. Miktat, Batı ve Amerika'nın Suriye'deki teröristleri finanse ettiğini işaretle Amerika'nın Sezar yasasını iptal etmesi gerektiğini, zira bunun insanlığa karşı cinayet olduğunu ve böyle bir yasanın Suriye halkının da yararına değil, İsrail rejiminde yararına olduğunu ifade etti.
Amerika'nın tüm muhalefetlerine rağmen Türkiye, Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini satın almayı planlıyor. Sputnik'in bildirdiğine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada S-400 savunma sisteminin NATO savunma sisteminden bağımsız çalışabileceğini ve kimsenin buna karşı çıkamayacağını belirtti. Erdoğan ayrıca ikinci S-400 savunma sisteminin satın alınması konusunu 29 Eylül tarihinde Rusya Cumhurbaşkanı ile görüşeceklerini belirtti. Amerika defalarca Rusya'dan ikinci S-400 savunma sisteminin satın alınmasının Ankara yönelik yeni yaptırımları beraberinde getireceği uyarısında bulundu. Bir süre önce Erdoğan, Türkiye ve Amerika arasındaki ikili ilişkiler hakkında yaptığı açıklamada Ankara-Washington ilişkilerinin iyi olmadığını ve şimdiye kadar iki ülke böyle ilişkileri tecrübe etmediğini söyledi.
Türkiye'de Anadolu Tersanesi tarafından Katar için inşa edilen LCT çıkarma gemisi QL80 Fuvayrit suya indirildi. Anadolu Tersanesi ile Barzan Holdings arasında imzalanan tedarik projesi sözleşmesi kapsamında Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ihtiyacı için öngörülen bir adet LCT Landing Craft Tank çıkarma gemisi düzenlenen törenle denize indirildi.
Türkiye Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Buna göre 24 saatte 341.221 COVID-19 testi yapıldı. 25.861 kişinin testi pozitif çıktı. 228 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 24.875 oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske takanların sayısı, sosyal mesafe kuralına dikkat edenlerin sayısı, tam doz aşı olanların sayısı, salgınla mücadelenin gereklerini yapanlar arttıkça yeni vaka sayılarımız ve ona bağlı olarak vefat sayılarımız azalacak. Hep birlikte kararlılıkla üzerimize düşeni yapalım ifadelerini kullandı.
Gazetecilere Destek Komitesi bu yıl içinde Siyonistlerin gazetecilere karşı işgal edilen topraklarda 625 hak ihlali gerçekleştirdiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'nın bildiğine göre söz konusu komite dün sabah Filistinli gazetecileriyle dayanışma dünya günü münasebetiyle yaptığı açıklamada Siyonist rejimin gazetecilere yönelik her türlü cinayeti, silahlı saldırı, acımasız tutuklamaları, taciz ve takipleri işlediğini belirtti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan ile Dağlık Karabağ Savaşı'nda savaş suçu işlemediklerini söyledi. İlham Aliyev, Rusya basına verdiği mülakatta savaşın ilk gününden itibaren orduya savaş suçu işleyen herkesin en ağır şekilde cezalandırılmasını emrettim dedi. Fakat Özel Karabağ Cumhuriyeti İnsan Hakları Komiseryası Sözcüsü Artak Biglerian daha önce yaptığı açıklamada Azerbaycan Cumhuriyeti güçlerinin Dağlık Karabağ Savaşı'nda yasa dışı ve yasak silahlar kullandığını belirtti.
Ve Avusturya'da tesettürlü Müslüman bir kadın tesettüründen dolayı tacize uğradı. Fars Haber Ajansı'na göre Avusturya'nın başkentinde yaşayan söz konusu kadın otobüste tesettürü nedeniyle başka bir kadının ırkçı saldırısı ve tacizine uğradı. Son aylarda Avrupa ülkelerinde Müslümanlara ve camilere saldırılarda yoğunluğu kazanmıştır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz, sarı yeleklilerin Fransa sokaklarına inmesi başlığı altında. Fransız sarı yelekliler bir kez daha cumartesi günü Fransa başkenti Paris sokaklarına inerek bu ülkenin sosyal ve ekonomik adaletsizliği ve eşitsizliğine itiraz ettiler. Geçen haftada bu grup, COVID-19 aşılanmasının ve sağlık pasaportunun zorunlu hale getirilmesini protesto etmek amacıyla protesto gösterileri düzenlemiştir. Aslında sarı yeleklilerin Fransa sokakları ve caddelerine inmesi, Avrupa Birliği'nin ikinci en önemli ülkesinin sosyal ve ekonomik alandaki en önemli gelişmelerinden biridir. Fransa'da kapitalizme ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin de siyasetlerine karşı protesto gösterileri sarı yelekliler adı altında 282 bin kişinin katılımıyla 17 Kasım 2018'de başladı ve hala varlığını sürdürüyor. Bu protesto hareketinin de temel başlangıç nedeni Fransa'nın yeni hükümetinin yakın siyasetleriyle ilgili olsa da bu hareket Fransa hükümetinin umursamazlığı yüzünden yavaş yavaş Fransa hükümetinin genel siyasetlerine karşı bir harekete dönüştü. Emmanuel Macron ve hükümet üyeleri ise sarı yeleklilerin geçici bir protesto dalgası olduğunu, bu yüzden de aldırılmamaları gerektiğini de düşündü. Ancak aylar sonra bu hareket daha da derinleşip genişledi ve kademeli olarak kapitalizm sistemine dayalı adaletsiz oluşumunun ve sınıf farklılıklarının tüm boyutlarına karşı bir protesto hareketine dönüştü. Sarı yelekliler arasında her toplumsal sınıf ve kesim yer alıyor. Aslında bir araya gelen bu kişiler hareket başlamadan evvel birbirlerini bile tanımıyorlardı. Sosyal ve ekonomik sorunlara karşı protestocu olmaktan başka hiçbir ortak yanları da bulunmuyordu. Sonuçta bu hareket ülke dışından veya belli bir mekandan yönetilmemekte ve yönlendirilmemektedir ve hiçbir ülke dolaylı ve dolaysız bir şekilde de bu işe karışmamaktadır.
Siyasi boyutta da protestocular Fransa hükümetinin siyasetlenen hareketle hükümetin görevden ayrılmasını ve geniş çaplı siyasi değişikliklerin gerçekleştirilmesini istiyorlar. Sosyal boyut açısından ise bu protesto gösterilerini Fransa halkının yoksulun artmasına yönelik değerlendirilebilir. Özellikle banliyö sakinleri bu durumdan en çok etkilenen kesim olarak değerlendiriliyor. Son 3 yılda ise Emmanuel Macron ve partisi ilerleyen Cumhuriyet hep zayıflamış ve oy kaybına uğramıştır. vergiler ile ilgili yasaların değiştirilmesi ve akaryakıt fiyatlarında reform yapılması, ayrıca Fransa hükümetinin koronavirüs ile mücadele siyasetleri, sağlık pasaportunun zorunlu hale getirilmesi, ilgili kuralların değişimi ve de bu husustaki ağır cezaların kaldırılması Fransızların geniş çapta öfkelenmesine yol açmıştır. Birçok protestocu Macron'u zenginlerin cumhurbaşkanı olarak tanıtıp onun ve partisinin siyasetlerine karşı çıkmaktalar. İşsizliğin artması ve enflasyonun da uçması Fransızların Macron'a daha fazla yüklenmelerine ve siyasetlerine hezimete uğramış olarak değerlendirmelerine yol açmıştır. Son aylarda ise koronavirüsün yayılması ile beraber durum daha da kritik hale gelmiştir. Siyasi bilimler araştırmacısı Brooke Curtis, Fransa'nın durumunu kaygı verici olarak nitelendirip şöyle diyor. Fransa 2018 sonbaharından itibaren Sarı Yelekliler Hareketi'nin başlamasının ardından sonsuz bir kriz ile karşı karşıya kalmıştır. Halbuki çok az sayıda Avrupalı ülke şimdiye dek böyle demokratik gerilimleri yaşamıştır. Sonuçta Sarı Yelekliler Hareketi'nin bir kez daha sokaklara inmesi ve bu hareketin tüm çalkantılı durumlarına rağmen hala hayatını sürdürdüğü Macron hükümetinin kronik bir soruna dönüştüğünü söylenebilir. Sarı Yelekliler Hareketi'nin devam etmesi bu sosyal hareketin geçici ve hızlı geçen bir gelişme olmadığını, Fransa'da etkin ve sürecek sosyal ve siyasi bir gelişme olduğunu gösteriyor. Bu hareketin uzaması ise Fransa'da dahil Avrupa'yı etkileyecek güce sahip olduğu bile söylenebilir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci yorumumuz Quad grubu liderlerinden Beyaz Saray'daki toplantısı üzerine. Dörtlü güvenlik diyalogları Quad grubunda bulunan Amerika, Japonya, Hindistan ve Avustralya olmak üzere dört ülke lideri Cuma günü Beyaz Saray'daki toplantılarında Çin'e karşı ortak bir tutum sergileyerek Hint-Pasifik bölgesinde her türlü tehditten arındırılmış serbest bir bölge için koşulların sağlanmasına vurgu yaptılar. Bu liderler ortak bir bildiri yayımlayarak şu açıklamalara da yer verdiler. Biz yasaların egemenliğini serbest denizciliği ve gemiciliği ve havacılığı ihtilafların barışçıl bir şekilde çözülmesini, demokratik değerlerin korumasını ve ülkelerin toprak bütünlüğünü destekliyoruz. Bu uzun uzadıya yazılan bildiride açık seçik bir şekilde Çin'den söz edilmemesine rağmen açık ve nettir ki bu bildirinin temel muhatabı Çin'dir. Çünkü bu dört ülkeye yayımladıkları bildiride Çin'in etkisi altında bulunan bölgede yasalara da uyulmasına vurgu yapmışlardır. Amerika ise Hint-Pasifik bölgesinin stratejik öneminden dolayı her daim bu bölgedeki güçlü bir varlığı göstermeye çalışmıştır. Bu durumda Washington bölgedeki önemli ülkeler ile koalisyon kurmak ve bu ülkeler ile istişarelerini artırmaya odaklanmıştır. Dünyanın da birinci ve ikinci ekonomik gücü olarak Amerika ve Çin'in karşı karşıya gelmesinin daha da şiddetlenmesinden dolayı bu hususun önemi de artmıştır. Quad grubu esasında Çin'in girişimleriyle mücadele amacı doğrultusunda kurulmuştur. Amerika bu grupta Avusturya ve Japonya gibi iki ortağı ve müttefikinin varlığından yararlanarak öngördüğü hedeflerinin peşine düşmüş ve Hindistan'ın da Hint Okyanusu'nun da temel gücü olarak Çin ile yaşadığı ihtilaflardan yararlanarak dengeyi kendi lehine çevirmeye çalışmıştır.
Aynı zamanda Hindistan, Şanghay İşbirliği Teşkilatı ve BRICS gibi bölgesel ve küresel oluşumlarda Çin'in yanında yer almasına rağmen Pekin'i kendi ekonomik ve güvenlik rakibi olarak görüyor ve Çin'in gücünün özellikle de Hint-Pasifik bölgesinde dengelemesini istiyor. Şimdi de görünen o ki bu dört ülke arasında Pekin'in bölgedeki nüfuzunu engellemek için bir koalisyon oluşturulmuştur. Biden hükümetinin ulusal güvenlik stratejisinin geçici kılavuzu ismiyle bilinen strateji belgesinde de Çin'in uluslararası alandaki etkinliğinin artmasına ve uluslararası istikrarlı yapıya sorun teşkil edecek tek ekonomik, diplomatik, askeri ve teknolojik güç olabileceği belirtilmiştir. Washington eleştirileri aslında ekonomik ve ticari, güvenlik, askeri ve insan hakları eksenlerine odaklanmıştır. Şimdi de Amerika ortakları ile beraber hareket ederek Çin'i Hint-Pasifik bölgesinde kısıtlamak istiyor. Amerika, Çin Cumhuriyeti'nin son yıllarda özellikle de Güney Çin Denizi'ndeki girişimlerinin bu su havzasında bulunan ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğini ve serbest gemiciliği tehlikeye düşürdüğünü iddia ediyor. Buna rağmen Pekin tam ciddiyetle ekonomik ve stratejik amaçları doğrultusunda Güney Çin Denizi'nde kara sularını geliştirmek hedefi doğrultusunda suni adalar inşa etmektedir. Bu yüzden Amerika'da bölgede deniz ve hava askeri varlığını güçlendirmek için ortaklarıyla beraber harekete geçmiştir. Buna rağmen kimi analistler Amerika'nın büyük askeri masraflar yapmasına rağmen Çin'e karşı topyekün bir savaşta yenileceğini düşünüyorlar.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5 Mehr 1400, Hicri Kameri 20 Safer 1443 ve Miladi 27 Eylül 2021 Pazartesi. Bugün Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın üçüncüsü Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününün yıl dönümüdür. Hicri Kameri 61 yılının Muharrem ayının 10. gününde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam, imanlı ve vefakar olan 72 yaren ile birlikte Yezid ordusu ile karşı karşıya gelerek bu eşitsiz savaşta mazlumca şehit düşerken o Hazretin hanedanı esir düştü. Her yıl bu acı olayın 40. gününe tekabül eden Erbain gününde düzenlenen merasimlerde Aşura hamaseti ve İslam dininin marifinin ihyası yolunda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti anılıyor. Bir rivayete göre İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü eşiğinde Ehl-i Beyt kafilesi Yezid'in İslam karşıtlığının mahiyeti ve İmam Hüseyin'in kıyamının hakkaniyetinin ifşası ardından Kerbela'ya ulaştılar. Yine bir rivayete göre İmam Hüseyin Aleyhisselam hanedanı Kerbela'da imamın türbesini ziyaret için gelen Cabir bin Abdullah Ensari ve imamın diğer yarenleriyle karşılaştı ve yas tutarak o şehit imamı yad ettiler. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Mehr 1360'da İslam İnkılabı'nın rahmetli lideri İmam Hümeyni'nin emriyle İran'ın cesur askerleri Saddam ordusuna karşı koordineli bir şekilde başlattıkları operasyon neticesinde İran'ın güney batısındaki Abadan kentini muhasereden kurtarmayı başardı. İran'ın güney batısındaki Abadan kenti yaklaşık bir yıl boyunca devrik Saddam rejimi askerlerinin işgal altındaydı ve bu kentte bulunan çeşitli engeller göz önünde bulundurularak Abadan muhasarasının kırılması çok zordu. Ancak İranlı cesur askerler Saminul Eymi adlı askeri bir operasyonda Abadan muhasarasını kırmayı başardı ve İran'a karşı dayatılan zorunlu 8 yıllık savaş tarihinde ilk büyük ve görkemli zafer kayda geçti. O 37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 5 Mehr 1363'te önde gelen alim Ayetullah Seyyid Abdullah Şirazi vefat etti. Hicri Şemsi 1270'te Şiraz kentinde dünyaya gelen Şirazi, eğitimini bitirmek için Kutsal Necef Eşref kentine gitti ve orada Ziyauddin Raki, Seyyid Ebul Hasan İsfahani ve Mirza-i Naini gibi alimlerden dersler aldı. Ayetullah Şirazi despot şah rejimine muhalif din alimlerinden biriydi. Bu önde gelen din alimi Kutsal Necef ve Eşref kentinde 13 yıl kaldıktan sonra içtihat derecesine ulaştı ve ardından doğduğu kent Şiraz'a geri döndü ve bu kentteki dini ilimler havzasını ihya etti. Bu önde gelen din alimi siyasi faaliyetlerini ve mücadelelerini Necef Eşref'ten geri döndükten sonra sürdürdü ve Pehlevi rejimine muhalif olduğunu açık bir şekilde ilan etti. Rıza Han'ın emriyle Kutsal Meşhed kentindeki Goherşat Camii'nin katliamının ardından Ayetullah Şirazi gizli bir şekilde yine Necef-i Eşref kentine gitti ve orada tam 4 yıl kaldı. Ayetullah Şirazi birçok okul, kütüphane ve cami yaptı. Bu alemin ünlü eserleri arasında El İmamiye ve El Şia gibi eserlere değinebiliriz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den köşe yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk köşe yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Kulislerde Akşener hareketliliği.
Karar.
Ekonomide bilime aykırı politikalar paramızın değerini düşürdü.
Star.
Bir meydan okumaya dönüşen kriz büyüyor. NATO çökecek mi?
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Şükran Soner, 25 Eylül tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde Merkez Bankası saray kararıyla faiz indirince başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası'nın para politikası uzmanları iradeleriyle bir iletişimin, ilişkinin olmadığı, biline biline siyasi, saraydan gelen, inadına olduğu bilinen bir kararla doların değeri dünyada merkez bankalarının aldıkları, almakta oldukları kararları ile tersine benzeri olmayan tek örnek olarak beklenenin de üzerinde bir puan düşürülünce olanlar oldu diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Canlı yayınlarda bir yandan uzmanların görüşleri alınıyor, diğer yandan dolar, euro, altın, dahası kripto para. Üzerinde değerlerin grafikli okları gösteriliyor. Hepsinin renkleri yeşil, yukarı doğru yükseliyor. Kimin işine yaradı sorusuna uzmanlardan gelen tek yanıt kimsenin işine yaramadı oluyor. Ağzını açamayanlar susuyor. Faizin bilimsel verilerle %23'lere çıkması gerektiği gerçeğinin altını çizebilenler de var. Ekonomistlerin nasıl savunabileceklerini sorgulayanlar, kararın desteklenemez oluşunun da altını çizmek gereğini duyuyorlar. Ekonomik kararlar içinde savunulamaz, ancak ideolojik saplantı uğruna ekonomik verilerle oynamalar içinde kimi yollara başvurulabileceğinin altını çiziyorlar. Fiyatların, pahalılığın önlenemez yükselişi karşısında her şeyin suçunu faizin yükselişine bağlayanların saplantısında faiz bir puan düştü denilebilmesi adına alınmış bir kararla yüz yüze kalındığını belirtiyorlar.
Olacakların senaryosu bugünlere kadar yaşananların hızlarına göre daha bir karanlıklaşıyor. Çekirdek enflasyonun önden yüklemelerle 5-5-5 puanlık çıkışlarla artacağının vurgusunu yapıyorlar. Gündem gereği dünyanın en güçlü ekonomilerinin faizleri düşük tutan ülkelerin bile günümüz koşullarının gerçekleri dayatmaları karşısında faizleri kendi koşulları içinde yükseltme eğilimleri kararlarından örnekler sıralanıyor. Herkes Mersin'e giderken bizim tersine gitmemizi gösteren bir gerçeklikle yüz yüze kaldığımız ortaya çıkıyor. Bir ekonomist dayanamayıp bir gün önce açıklanmış bir kararla Çanakkale Köprüsü'nden geçiş ücretlerinin euroya bağlanmış olmasının garabet çelişkisinin altını çiziyor. Faizlerin düşürülmesinin slogandan öte ekonomiye katkısı üzerinden tek bir gerekçenin bulunamayacağını belirtiyor. Faize karşısın ama siyaset yaparken yaşanan olumsuzlukların tümünün suçunu faiz artışlarına bağlıyorsun. Her şeyin fiyat artışlarının sorumluluğunun faize bağlandığı bir gerçeklik söz konusu ise her şeyin fiyat artışında patlama yaratacak bir faizin düşürülmesi kararını nasıl verebiliyorsun? Sıra sadece son bir yılın halkın yaşamını en çok kara basona çeviren zam kararlarının üzerinden örneklere geçişi dayatıyor. Doğalgazı kış ısınma sorunu gündeme gelmeden hemen her ay gelen toplamı çok yüksek zam oranlarını hatırlamaya, üst üste gelen zamlar sonunda ödenemeyen elektrik faturalarında imece yardım kampanyaları ile gedik kapama gerçek örneklerine tarım ürünleri maliyet fiyatları patlamaları geliyor. Olacaklara ilişkin kara basan, gerçeğin yüzleri karartan, sözleri bitiren olgusu yorumculara söz kestirirken dinleyenlerin boğazlarını sıkmaya başlıyor.
İbrahim Kiraz, 25 Eylül tarihli Karar Gazetesi'nde iktidar değişimi kesin mi başlıklı yazısına yer veriyor. Önümüzdeki seçim sonuçlarını tahmin etmemizi zorlaştıran faktörlerin başında bilhassa 2014'ten bu yana yapılan seçimlerde iktidar partisinin oylarında görülen aşırı sıçramalar yer alıyor. Söz gelimi ana muhalefet partisi CHP'nin oyları çok uzun zamandır ülkede ne olursa olsun anlamlı bir oranda değişmiyor. Ne artıyor, eksiliyor. Buna mukabil AK Parti İktidarda olması itibarıyla ülkedeki her gelişmeden olumlu veya olumsuz şekilde etkileniyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ancak burada dikkat çeken husus bu etkilerin daima dramatik seviyede görülmesi. Seçmenin teveccühü de sırtını dönme tavrı da belli belirsiz değil, herkesin kolaylıkla anlayabileceği nitelikte. Hatırlayalım. İktidar Partisi 7 Haziran 2015 seçiminde bir önceki yılın Cumhurbaşkanlığı seçimine kıyasla 4 milyon seçmen kaybetti ama bundan 5 ay sonra yapılan seçimde 5 milyon daha fazla oy aldı. MHP desteğiyle girilen 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise bu sayı 3 milyon arttı. Ne var ki MHP'nin bir önceki seçimdeki oyu 5,5 milyon olduğundan burada artış yerine azalma var aslında. 2019 yerel seçimlerinde ortaya çıkan tablo iktidar partilerinin oylarındaki erimenin sürdüğünü gösterdi. Bugünlerdeki anket sonuçları ise AK Parti ve MHP oyları açısından daha da vahim bir ivmenin habercisi. Bugünlerde ülkenin durumunun iç açıcı olmadığı ortada. Ne pandemi sürecini, ne orman yangınlarını, ne ekonomideki sorunları yönetebildikler. Kendi çekirdek tabanında bile işlerin düzelebileceğine yönelik bir ümit kalmadı. Buna rağmen iktidarın hala gelecekten ümidinin olması son dönemdeki seçimlerde görülen aşırı sıçramaların tekrarlanabileceği ihtimalinin bir tür inanca dönüşmüş bulunmasından galiba. Oysa özellikle 2014'ten bu yana gerçekleşen seçimlerdeki oy sıçramalarının tesadüfi olmadığı, belirli somut sebeplere dayalı olduğu belli. Şimdi bu bahse konu sebeplerin neler olduğunu belirleme hususunda akıldan ziyade duygular öne çıkarsa bir sonraki seçime ilişkin kullanışlı bir projeksiyon geliştirmek de mümkün olmaz. Mesela 2015 Haziran'ındaki sonuçla aynı yılın Kasım ayındaki seçim sonuçları arasındaki devasa mesafeyi doğru olmayan gerekçelere bağlayarak açıklamaya çalışmak ne iktidara ne de muhalefete fayda getirir. Önceki gün bu sütunda çıkan yazıda 7 Haziran seçimi sürecinde AK Parti açısından Cumhurbaşkanı'nın anayasa statüsü olan tarafsızlıktan uzak duruşu birinci problem. Hükümetin ve iktidar partisinin yönetiminde çift başlılık görüntüsü ikinci problem durumundaydı demiştik. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kasım seçiminin kampanya sürecinde pek ortalarda görünmedi. Hiç değilse Haziran seçimi öncesindeki kadar siyasi mesaj vermedi. Açılışlara katılmadı, muhtarlara hitap etmedi. O günlerde konuşulanlara göre danışmanları kamuoyunun devlet ve parti yönetimindeki çift başlılık görüntüsünden rahatsızlığını dile getirip mümkün olduğunca parti siyasetinin dışında bir fotoğraf vermesi tavsiyesinde bulunmuşlardı kendisine. Erdoğan'ın uzun süredir hizmet aldığı ve güvendiği iki ayrı kamuoyu araştırma şirketinin önerileri de bu merkezdeydi. Bir de iktidar partisinden bazı milletvekilleriyle bazı bürokratların Doğu ve Güneydoğu'da gerçekleştirdikleri temasların neticesinde hazırlayıp Cumhurbaşkanı'na sundukları bir rapor vardı. Bu raporda da benzer tespit ve öneriler yer alıyordu.
Faruk Çakır 25 Eylül tarihli Yeni Asya gazetesinde "Öğrenciye el uzat" başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Bazı idareciler inkar etse de Türkiye'nin bir eğitim derdi var ve bu derdin bir basamağını da öğrencilerin burs ve ev ihtiyacı oluşturuyor her şehirde üniversite açmış olmakla. Haklı olarak övünüyoruz ancak öğrencilerin ihtiyacı sadece üniversite açmış olmakla karşılanmıyor. Üniversite okuyan öğrencilere imkanlar ölçüsünde karşılıksız burs verilmesi kalacak yer temini ve diğer ihtiyaçların karşılanması icap eder. Eskiden 10 lira veriliyordu, şimdi 50 lira veriyoruz manasına gelen beyanlar gerçekçi değil. Diyelim ki eskiden öğrencilerin ihtiyaçları karşılanmıyordu. Bu durum şimdi de karşılanmamasını mı icap ettirir diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Hemen hatırlamak gerekir ki öğrenci zengin dahi olsa ona zekat bile verilebilir. Zekatın dahi verilebildiği öğrencilere kim imkanlarını sunmazsa yanlış yapar. Eskiden yanlış yapılmış olması şimdi de yanlış yapılmasını meşru hale getirmez. İdareciler görmezden gelse de üniversite öğrencileri için yurt ya da burs ihtiyacı olduğu anlaşılıyor. Esas olan mümkün olduğunca daha fazla öğrenciye karşılıksız burs verebilmektir. Öğrenciye kredi adı altında borç vermek bugün için meseleyi halletmiş gibi görünse de esas da hem öğrenci hem de ailesi borç yükü altına girmiş oluyor. Öğrencilerin ev ihtiyacını karşılamak için sivil toplum kuruluşlarına da büyük vazife düşer. Yüzlerce vakıf ve dernek bu iş için kurulduğunu ilan ettiğine göre nasıl oluyor da ihtiyaç karşılanamıyor?
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarlar isimli programımızın sonuna geldik.
Bu arada bizleri www.parstoday.com adresinden takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@irib.ir adresinden bizlere gönderebileceğinizi hatırlatıyoruz. Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hüseyin'i Arbain.
Aşura hadisesi üzerinden 40 gün geçiyor. Kan ve kıyam aşurası. Mızraklar ucundaki kesilen kafalar ve tokat yemiş çocukların aşurası. Yanmış çadırlar ve ehli haremin yanmış canlarının hikayesi 40 günü geride bırakmıştır.
40 gündür Allah Resulü'nün dağlanmış yürekleri, mor yüzleri ve merhemsiz yaraları ile sokaklarda ve çöllerde gezdiriliyor. Yezid ordusu herkesin Allah Resulü'nün hanedanının nasıl aşağılanmış ve horlanmış olduğunu bilmesini istiyor. Ancak
değerli dinleyiciler, Erbain dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizin sonuncu bölümünde sizlerle birlikteyiz. Birinci dünyada insanların tanık olduğu başka bir şey var. Milyonlarca insan Kerbela'ya giden yollarda baskın bir nehir gibi bu kutsal şehre akın etmişlerdir. Sanki bugün Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın sesi Yezid Sarayı'ndan her zamandan daha açık ve net olarak duyulmaya başlamıştır. Bu sesi gönül kulağı ile duymak mümkün. Öyle bir ses ki eli kolu bağlı bir esir tarafından saltanat tahtına oturana hitaben şöyle diyor: "Ey Yezid, elinden gelen her şeyi yap, tüm hilelerini göster, elinden geleni ardına koyma. Bize şeref bağışlayan Allah'a yeminler olsun ki hiçbir zaman bizim adımızı ve hatıramızı halkın gönüllerinden silemezsin."
İmam Hüseyin aleyhisselam öz Muhammed-i İslam kültürünü canlı tutmak.
Thank you.